Ayrım 32, sayfa 348. Kadınla daha evvel içkili bir yerde oturmuş ve ona sarhoş olduğuma inandırmıştım. Her şey umduğum gibi gelişti. Denize açıldıktan az sonra fırtına patlak verdi ve kayık alabora oldu. Kadın yüzme bilmediğimi sanıyordu. Boğularak öldüğüme dair polise ifade verdi. İşin en zor kısmını gerçekleştirmiştim. Seyfi Otman artık ölüydü. Mine kıpkırmızı kesilmişti. Kaşlarını çatarak annemi ve beni hiç düşünmedin mi baba diye sordu. Bu kötülüğü bize nasıl yapabildin? Seyfi Otman içini çekerek derin bir soluk aldı. Bu görüşmeyi en fazla bu konuda izahat vermek için istedim yavrum. Geçmişin bilmediğin bazı karanlık noktalarını açıklamanın sırası geldi artık. Annenin beş parasız haliyle sana nasıl baktığını, tahsilini nasıl tamamlayabildiğini hiç düşünmedin mi? Mine hemen itiraz etti. Annem çok müstesna bir kadındı. Dedemden kalan ufak tefek arsaları ve köşkü satarak beni okuttu. Öyle mi sanıyorsun? Ne demek istiyorsun? Bütün o paraları annene ben veriyordum. Nasıl yani? Anlayamadım. Annem senin hayatta olduğunu biliyor muydu? Yaşlı adam ağır ağır başını salladı. Evet kızım. Denizdeki boğulma hadisesinden 3 gün sonra bir gece sabaha karşı gizlice eve geldim. Annen tam bir panik içindeydi. Onunla uzun uzun konuştum. Hepimizin ve özellikle de senin selametin için ona planımı anlattım. Artık aynı isimle ortaya çıkamazdım. Derhal seni alarak Ankara'ya gitmesini ve olanları kimseye açıklamamasını sıkı sıkıya tembih ettim. Annen bana güvenmekte zorlanıyordu. Ama hayatta gerçek anlamda beni seven tek kadın o olmuştu. Sonunda söylediklerimi kabul etti. Size Ankara'da bir ev tuttum ve oraya naklinizi gerçekleştirdim. Ya dayım, onu senin yaşadığını biliyor muydu? Hayır, annen ondan bile saklamıştı. Bilirsin, zaten doğuştan hastalıklı, marazi bir tipti. Ayrıca herkesten şüphelenen Septi'nin tekiydi. Annenle de arasının pek iyi olduğu söylenemezdi. Hatırlarsan Ankara'da onunla birlikte oturmadınız. Dayının Ankara'daki varlığını sadece etrafa karşı bir kamuflaj olarak kullandık. Böylece İstanbul'daki annenin çevresi de kardeşinin yanına gidişini doğal karşıladılar. Annemle görüşüyor muydunuz? Seni görmek için sık sık Ankara'ya gelirdim. Tabii o zamanlar onunla da buluşurduk. Beni görmek için mi? Tabii yavrum, sen benim hayattaki tek varlığımdın. Ama nasıl olur? Ben seni çevremde gördüğümü hiç hatırlamıyorum. Doğrudur, bu tehlikeyi hiçbir zaman göze alamazdık. Seni daima uzaktan seyrederdim. Hayatta yaptığım yanlışların bir kefareti olmalıydı. Mine yutkundu. Yeniden gözleri yaşarmaya başlamıştı. Ah anneciğim, ah! Hiç olmazsa bana bu olup bitenleri o anlatmalıydı. Onu hiç suçlama Mine, bunu ben istedim. Gerçekleri bilseydim ne olurdu yani? Hayattaki tek suçlu kızı ben miyim? Bunu kabullenemez miydim sanki? Senin kusursuz, problemsiz ve ruhsal yönüyle mükemmel olmanı istemiştik. Yine de beni babasız büyütmeye hakkınız yoktu. Belki haklısın ama işte hakikatleri öğrendin şimdi. Kız bir an tereddütle babasına baktı. Gözleri meraktan irileşmişti. Peki şimdi kimsin? Hangi kimlikle dolaşıyorsun? Ne iş yapıyorsun? Artık adım Selim Kaynar. Çok zengin bir iş adamıyım. 20 yıl içinde başarıdan başarıya koştum. Kurduğum ticari müesseseleri geliştirdim, büyüttüm. Ama basından, sosyal yaşamdan, toplumdan hep uzak durmaya çalıştım. Mine'nin aklına sorulacak bin bir sual geliyor. Fakat genç kız beyninde bunları bir sıraya koyamıyordu. Bu yeni kimliğinle başka bir evlilik yaptın mı? Yaşlı adam gülümsedi. Hayır, belki yadırgayacaksın ama anneni çok sevdim. Kendime yeni bir düzen kurduktan sonra hayatıma hiçbir kadın girmedi desem yeridir. Nerede yaşıyorsun? Ankara'da mı, İstanbul'da mı? Her iki şehirde de evim var. Siz Ankara'dayken genellikle ben de oradaydım. Ama artık sen İstanbul'da mimarlığa başlayınca ben de buraya naklettim. Mine'nin boğazı düğümlenmiş gibiydi. Neden şimdi birden ortaya çıktın? Bu sorunun cevabı ortada değil mi? Hayatın garip bir cilvesiyle karşı karşıya kaldık. 20 milyonluk şehirde kendini eş olarak bula bula benden nefret eden bir adamı seçtin. Onun sana nasıl bir duygu içine yaklaştığından emin olmalıydım. Mine ürpererek bakışlarını Erol'a çevirdi. Yakışıklı nişanlısı yüzündeki ifadesiz nazarlarla onları dinliyordu. Onu seviyorum baba diyebildi. Biliyorum kızım, biliyorum. Yaşı arkadaki sinirli delikanlı, Rıfkı'nın kiralık katili. Ona da gönlünü kaptırdın mı? Bence o da sana aşık. Evet baba, o çok iyi bir insan. Benim için çok şey katlandı. Hayatını tehlikeye attı. Ondan hoşlanıyorum ama sadece o kadar. Aşık değilim. Yaşlı adam dikkatle kızını inceledi. Emin misin? Şimdi gerçekleri konuşmanın tam sırası. İsabetli bir karar verdiğine inanıyor musun? Evet baba. Yaşlı adam bu kez Erol'a döndü. İşte bunca yıldır kin duyduğun, babanın intiharına sebebiyet veren düşmanın karşında evlat. Şimdi açık konuş. Hala kızımla evlenmekte kararlı mısın? İyi düşün. Bu meseleyi beynimde günler evvel çözümledim. Siz ortaya çıkmadan önce. Kızınızı seviyorum. Ama aramızdaki husumet bitmiştir artık. Ama yine de benim öğrenmek istediğim bazı sorular var. Sor bakalım delikanlı. Mine ile evliliğimin bazı riskler taşıdığını sanırım biliyorsunuz. Ben geçmişin bütün hadiselerine sünger çekmeye hazırım. Hiç kimseyi suçlamıyorum artık. Babama olan saygımı ve hayranlığımı sanırım hatırlarsınız. Fakat iyi düşünülürse babam da o iki ortağı ile nakliyat işine girmekte hatalıydı. Bunu çok düşünmüşümdür. Onun gibi basiretli, sağduyulu, dikkatli bir tüccarın yapmaması gereken bir teşebbüstü. Ama yaptı ve bedelini hayatı ile ödedi. Yalnız bu adamlar sizin hayatta olduğunuzu anlayınca üstümüze şiddetle geleceklerdir. Bundan böyle bana da bir düşman nazarıyla baktıkları kesin. Haklısın delikanlı, bu riski omuzlamaya hazır mısın? Hiç şüpheniz olmasın. Yalnız aklıma takılan bir nokta var. 5 sene kadar evvel bir kadın Rıfkı'ya telefon ederek elinizdeki belgeleri polise ve maliyeyi açıklayacağını bildirmiş. Bu doğru mu? Evet, Rıfkı kızımın izini bulmak üzereydi. Yılmadan uğraşıyor ve her yerde Mine'yi arıyordu. Aradan geçen bunca yıla rağmen mücadeleden vazgeçmemişti. Yanımda çalışan güvendiğim bir kadına telefon ettirdim. Biraz siner gibi oldular ama yine de işin peşini bırakmadılar. Anlıyorum diye mırıldandı Erol. Öğleden sonra onlarla bir araya geleceğim. Esaslı bir çıngar çıkacağı muhakkak. Artık bu işe bir nokta koymalıyım. Hayır delikanlı, sen orada olmayacaksın. Anlayamadım. Ne demek istiyorsunuz? Bu benim meselem ve sorunu kendi metotlarımla çözeceğim. Senin orada olmanı istemiyorum. Her ihtimali düşünmek zorundayım. Sen kızımın geleceği ve mutluluğu için gereklisin. Orada başına bir hal gelmesini istemem. Teşekkür ederim ama benim için endişelenmeyin. Bana bir şey olmaz. Ayrıca unutmayın ki bunca olaydan sonra saf dışı kalıp olacakları dışarıdan seyretmem düşünülemez bile. Seyfi Otman damat adayına anlayışla baktı fakat ısrar etmedi. Mine merakla sordu. Baba ne yapmayı düşünüyorsun? 20 yıllık meseleyi kökünden kapatmayı ve mutluluğunuzu sağlamayı diye cevap verdi yaşlı adam. Saat 2'yi bulduğunda şehrin üstünü kaplayan gri bulutlardan ilk yağmur damlaları pıtır pıtır düşmeye ve sokakları ıslatmaya başladı. Az sonra yağmur hızını arttırmış, sağanak haline dönüşmüştü. Taş kasaplı Recep otomobilin arka camını araladı. Dışarıdaki nemli havayı derin derin ciğerlerine çekti. Yağmur da tam bastıracak zamanı buldu diye homurdandı. Direksiyon başındaki arkadaşı Hüsnü kafasını sallamakla yetindi. Yarım saatten beri arabanın içinde bekliyorlardı. Hüsnü bir sigara yaktı. Sinirli ve gergindi. Yeter be, duman içinde bıraktın içeriği. Ya şu zıkkımı söndür ya da pencereyi aç. Neredeyse boğulacağım. Hüsnü söyleyerek araladığı pencereden sigarayı fırlattı. Dikiz aynasından arkadaşına baktı. Taş kasaplı elindeki dürbünle suikast tüfeğini dizlerinin üzerine yatırmış, küt parmaklarıyla tozunu alırmış gibi yumuşak hareketlerle ahşap sapını okşuyor. Arada bir de doğu yönündeki otoparkın giriş kapısını gözlüyordu. Kayış Dağı'ndaki hipermarket Carrefour'un devasa otoparkındaydılar. Yarım saatten beri 92 model mavi bir Şahin'in içinde patronlarının gelişini bekliyorlardı. Hüsnü titizlenmeye başlamıştı. Patron gecikti diye söylendi. Taş kasaplı homurdandı. Endişelenme, birazdan burada olur. Bir daha telefon edelim mi? Şimdiye kadar burada olması lazımdı. Saçmalama, kamburu sinirlendirmek mi istiyorsun? Az evvel aradık, yağmurdan biraz gecikeceklermiş. Neredeyse gelirler. Hüsnü sustu. Yeniden bir sigara yakmak için elini cebine attı. Sonra arkadaşının ikazını hatırlayarak vazgeçti. Ellerinde hafif hafif titreme başlamıştı. Arkaya döndü. Yanlış yerde park etmediğimize emin misin? Kes artık, korkmaya mı başladın yoksa? Ne korkması be? Ama baksana, gönüllerde ne patron var ne de diğerleri. Yanlış bir yerde duruyorsak işi bok ettiğimizin resmidir. Alemallah, kamburun elinden kurtulamayız sonra. Sen tasalanma. Rıfkı Bey'le sabah buraya gelip her şeyi en ince teferruatına kadar inceledik. Ben ne yapacağımı iyi biliyorum. Yeter ki tatavalarınla başımı sıkma. Motor çalıştır artık ve benden emir bekle. Hüsnü arabayı çalıştırdı. Silecekler ön camı temizledi. Tam o sırada Recep'in cep telefonu çalmaya başladı. Taş kasaplı telefonu açtı. Arayan Rıfkı'ydı. Her şey yolunda mı diye sordu. Evet beyefendi. Beklediklerimiz geldi mi? Henüz kimse yok efendim. Dikkatli olun. 1-2 dakikaya kadar otoparka gireceğiz. Anladım efendim. Hat kapandı. Oktay Duru, bordo rengi bir buçkin, arka koltuğundaydı. Carrefour'a yaklaştıkça gerginliğinin arttığını duyumsuyordu. Soğuk havaya rağmen koltuk atları terlemiş, atleti sırtına yapışmıştı. Arabayı süren adamın Necati'ye bir göz attı. Onun gerçek bir profesyonel olduğunu biliyordu. Adam sanki haftalık yiyecek ihtiyacını almaya gidiyor gibi sakin ve soğukkanlıydı. İçi biraz rahatladı ama dudaklarını kemirmeye devam etti. Buçk doğu tarafındaki kapıdan hipermarketin otoparkına girdi. Kiralık katil Orhan'ın avukatı Mahmut'a verdiği talimat öyleydi. Oktay Duru adamına dur dedi. Sonra dikkatle çevreye bakındı. Duvar dibinde Rıfkı'nın Volvo'sunu gördü. Kadın arkadaşı ondan önce gelmişti. Ufacık cüssesiyle onun arabanın içinde oturarak beklediğini fark etti. Nazarları etrafta dolaştı. Erol Baran'ın siyah Cadillac'ı meydanda yoktu. İş kirlenmeye başladı. Kiralık katil de görünmüyordu. Belki de bir yerde gizlenmiş ve hepsinin bir araya gelmesini bekliyor olabilirdi. Anlaşılan sonra ortaya çıkacaktı. Saatine bir göz attı. 2:05 geçiyordu. Erol Baran niye gecikmişti acaba? Yanılmıyorum diye düşündü. Erol katille anlaşmıştı. Buz gibi bir tuzaktı bu. Herif bir dümen çeviriyordu. Belki de bu randevuya hiç gelmeyecekti. Adamı Necati... ''Arabayı nereye park edeyim beyefendi?'' diye sordu. Kısa bir an duraklayan Oktay, ''Şu Volvo'nun yanına'' dedi. Necati huylanmıştı. ''Orası park mahalli değil efendim. Görevliler huylanıp ikaz için yanımıza gelebilirler. Bu da hiç hoş olmaz. Onlar tarafından görülmemiz ileride başımıza iş açabilir. Sen ne diyorsam onu yap.'' Adam itiraz etmedi ve arabayı Volvo'nun yanına çekti. Oktay durup elini sıkıştırdığı koltuğu muayene etti. İçine biraz daha güven geldi. Sonra arabadan inerek yağmur altında Volvo'ya doğru yürüdü. Erol Baran'ın Cadillac'ını biraz gecikerek otoparka girerken alandaki kesif araba yığını içinde bir kımıldama oldu. Beyaz bir Corolla durduğu yerden hafifçe hareket etti. Arabanın arkasında oturan kahveci Salih, ''Seninki de geldi.'' diye mırıldandı. Orhan şoförü, ''Ağır ol, hiç acele etme.'' dedi. ''Bekle biraz, çaktırmadan son bir kere turla etrafı.'' Civarda mevzilenmiş adamları bulunmadığından emin olmalıyız. Seyfi Otman'ın şoförü omuzlarını sikti. Olsa ne yazar kardeşim, burada 10 adamımız var. 5 kişi de Erol Bey'den, 3'ü de biz. Maşallah ordu gibiyiz. Herifler gıklarını çıkaramazlar. Orhan sinirli sinirli homurdandı. İşin bokluğu da bu ya, sanki meydan muharesi yapacağız. Bu ne tantana yahu? İki ördek herif için bu kadar merasime gerek mi var? Mine'nin babasının hatırı olmasa ben işi kendi yöntemlerimle 2 dakikada bitirirdim. Şoför cevap vermedi. Salih arkadan tedbirli olmakta yarar vardır diye söylendi. Her an bir aksilik olabileceğini düşünmeliyiz. Corolla park edecek yer arıyormuş gibi tur atmaya başladı. Erol Baran arabasından indi. Babasının ortaklarının oğullarına baktı. Cadillac tam onların arabalarının yanında durmuşlardı. Oktay Rıfkı'nın arabasının içindeydi. İki ortak Erol'un yanlarına gelmesini beklediler. Erol yaklaşmayınca arabadan inmek zorunda kaldılar. Erol arabasına yaslanmış alaycı bir eda ile onları süzüyordu. Oktay durup huylanmıştı. Rıfkı'ya dönüp fısıldadı. ''Niye sığıtıyor bu herif?'' Rıfkı solmazer gözlerini kısarak baktı. Sonra ancak Oktay'ın duyabileceği bir ses tonuyla ''Galiba artık her şeyi öğrendi.'' dedi. ''Umurumda değil, benim de.'' Oktay birden kambur adamın kolunu kavradı. ''Bana açıklamadığın özel bir planın mı var?'' ''Evet, benim de.'' Rıfkı'nın suratı asılmıştı. Yerinde mıhlanıp kaldı. ''Be aptal adam, niye evvelden bana söylemedin? Ne yapmayı düşünüyorsun?'' Oktay duru telaşla kambura baktı. ''Şoförüm senin kiralık katilini vuracak.'' Rıfkı hırsla soludu. ''Bunu daha evvel bana söylemeliydin. Ben de buraya adam yerleştirdim. Karambolde bok yoluna gitmeyelim.'' İkisi de sararmıştı. Oktay ''Telaşlanma.'' dedi. ''Adamım arabanın içinde. Katil gelince kurşunu basacak.'' Rıfkı göz ucuyla Erol'u işaret ederek ''Ya bu ne olacak?'' diye sordu. ''Sonra da onu vuracak. Artık tahammülüm kalmadı. Bu kabusun sonsuza kadar bitmesini istiyorum. Allah vere de bir aksilik olmasa benim adamlarım da Orhan denen o hergedeyi ateş edecekler.'' Neredeler? Otoparktaki araba yığının içindeler. Birinin elinde dürbünlü tüfek var. Attığını vurur. Oktay telaşlanmıştı. İlk defa Rıfkı'nın da bir tedbir almadan gelmeyeceğini düşünmesi gerektiğini anladı. İşi daha evvel birlikte planlayıp müşterek organize etselerdi bir aksilik çıkmayabilirdi. Ama şimdi ne olacağını kestiremiyordu. İşi oluruna bırakamazdı. Adamının katili bir atışta vuracağına emin misin diye sordu. Hiç şüphen olmasın. Öyleyse benimki de ilk kurşunu Erol'a sıksın. Sonra hemen sıvışırız. Tamam. Dur, bekle beni. Oktay Duru arabasının yanına giderek şoföre gereken talimatı verdi. Heyecandan dudakları mosmor olmuştu. Talimatı alan şoför başını sallayarak Erol'a baktı. Yağmur hızını biraz azaltmış gibiydi. Orhan arabadan inmeden önce son kez silahını eline aldı, emniyetini açtı. Her an çekip çıkaracağı, rahatlıkla belinden sıyırabileceği bir yere yerleştirdi. Trenç kotunun önü açıktı. Bir süre arabanın yanında durarak adeta havayı kokladı. Yağan yağmurun yarattığı nemli kokuyu ciğerlerine çekti. Bu buluşmada kendini adeta ikinci sınıf bir aktör gibi hissediyordu. Gerçi ensesi kalın o kötü adamlar onun için gelmişlerdi. Ama az sonra oyunun asıl gerçek kahramanı yani Seyfi Otman ortaya çıkacak ve sahte düzeni bir anda allak bullak olacaktı. Göz ucuyla sıranın sonundaki koyu renk Mercedes'e baktı. Yaşlı adam da ağır ağır arabasından iniyordu. Orhan'ın arabadan çıktığını görmüştü. Bir an göz göze geldiler. Seyfi Otman ona bakıp gülümsedi. Orhan o yaştaki adamın cesaretine hayran kalmıştı. Corolla'nın şoförü ile Salih de Orhan'ın peşine takıldılar. Salih şoförü sordu. Seyfi Bey'in adamları nerede? Şu servis arabaları ile yükledikleri malları otomobillere taşıyanlara dikkat et. Onların hepsi bizdendir. Salih etrafa bir göz attı. Gerçekten de bulundukları yer birden hareketlenmişti. Birbirlerinden ilgisiz gibi görünen 5 kişi ellerindeki servis arabalarını ağır ağır sürerek sanki hiçbir şeyden habersiz gibi en dıştaki sıraya doğru yürüyorlardı. Hepsinin silahlı ve korkusuz adamları olduğunu düşündü Salih. Anladığı kadar bir tehlike yoktu. Bir arbede çıksa bile rahatlıkla sıyrılabilirlerdi. İçini bir güven duygusu kapladı. Orhan arabaların arasından sıyrılarak öne geçti. Salih ile Seyfi Otman'ın yanlarına kattığı şoför arkasından geliyorlardı. Yaşlı adam onların önden gitmelerine izin vermişti. Plan şimdilik istediği gibi gelişiyordu. Erol Baran'ın yanına yaklaşan Oktay sinsi bir ifadeyle yakışıklı adama baktı. Erol'un sükuneti sinirlerini bozuyordu. ''Hiç heyecanlı görünmüyorsun.'' dedi. ''Neden heyecanlanayım ki? Neler olacağını bilmiyor gibisin.'' Oktay'ın arkasından yaklaşan Rıfkı, ''Merhaba Erol Bey'' dedi. Gözleri daha ziyade etrafta kiralık katili arıyordu. Fakat Erol'un kendilerine nefretle baktığı da gözünden kaçmadı. Erol'un arabasının içinde oturan şoförü kontağı kapatmamıştı. Oktay Duru birden kendilerine yaklaşan adamları fark etmişti. ''İşte geliyorlar'' diye söylendi. Rıfkı da aynı yöne baktı. Katilin yanında iki adam daha vardı. Dikkat edince hemen eski adamı, kahveci Salih'i tanıdı. Rıfkı Solmazer'in içini aniden korku kapladı. Orhan'ın yalnız geleceğini düşünmüş ve taş kasaplı Recep'e onu vurmasını tembih etmişti. Acaba Recep akıllı davranır ve Salih'e de kurşun sıkar mıydı? Ne de olsa deneyimli bir adamdı. Bir çatışma çıkarsa ona da ateş edeceğini düşünürdü. Fakat bir kaza koşuluna hedef olmamak için ağır ağır kendi arabasına doğru yürümeye başladı. Az sonra kıyamet kopacaktı ve ne de olsa fazla hareket kabiliyeti olmayan bir insandı. Orhan ve yanındakiler ağır ağır araba sıralarının arasından çıkmış, duvar dibindeki usulsüz park etmiş 3 arabaya yaklaşıyorlardı. Erol Baran yerinden kımıldamamıştı. Oktay Duru ise şoförüne rahat menzil ayarlamak ve hedefin önünü açmak için Erol'un yanından uzaklaşmaya çalıştı. Göz ucuyla şoförüne baktı. Adamı yan pencereyi açmış ve her an silahını çekmeye hazır bekliyordu. Nazarları tekrar yaklaşan kiralık katile takıldı. Aralarında 10 metre mesafe kalmıştı. Taş kasaplı usulca arabadan süzüldü. Eğilerek bir ön sıradaki arabanın arkasına geçti. Mevzilendiği yer ateş etmeye müsaitti. Çevresindeki otomobillerin içinde ve yanında kimsecikler yoktu. Yere diz çöktü. Kolunu arabanın kaportasına dayadı. Tüfeğe kurşun sürdü. Dürbünü gözüne doyadı. Sağ elinin işaret parmağını tetiğe geçirdi. Derin bir nefes aldı. Hedefi ayarlamaya çalıştı. Gülümsedi hafifçe. Dürbünün görüntüsüne hoşlanmadığı kahveci Salih de takılmıştı. Gerçi onun öldürülmesi için patrondan emir almamıştı. Ama Kambur'un onun da peşinde olduğunu biliyordu. Patron ayrıca memnun olur, belki de kendisini mükafatlandırırdı bile. Bir an keyfi kaçar gibi oldu. Hedeflerin yanında tanımadığı üçüncü bir kişi daha vardı. Ve adam ikisinin arkasına yürüyerek özellikle kiralık katilin görüntüsünü engelliyordu. Bekleyecekti. Nasıl olsa iş çatışma noktasına geldiğinde sıkılan koşullara hedef olmamak için yelpaze gibi açılırlar ve ortaya net bir şekilde çıkarlardı. Yeter ki marketin müşterilerinden biri arabasına yaklaşarak kendisini görmesindi. Arkete'de kalan Necati ile tehlike zuhur ederse kendisini haberdar edecekti. Recep'in tetiğe takılı parmağı daha şimdiden karıncalanıyor, bir an evvel asılmak için sabırsızlanıyordu. Orhan kendisini bekleyenlere 5 metre kala durdu. Gözlerinden sanki ateş fışkırıyordu. İğrenen nazarlarla aralarında yakın duran iki adama baktı. Bir süre konuşmadan onları süzdü. Kendini ilk toparlayan Oktay Duru olmuştu. Orhan'ın Erol'a hiç aldırmadığını, sanki o orada değilmiş gibi sadece kendisiyle Rıfkı'yı süzdüğünü fark etti. Beynindeki şüpheler daha da kesinleşti. Şu veya bu tarzda Erol'la kiralık katil arasında gizli bir anlaşma kurulduğunu anladı. Sonra yüksek sesle konuş bakalım artık diye bağırdı. İşte istediğin gibi adamlarımızı almadan geldik. Bize ne söyleyeceksin? Orhan bir süre daha sessiz kaldı. Kartal gibi keskin bakışları ile onları süzüyor, bir şey bekler gibi sessizliğini koruyordu. Rıfkı iyiden iyiye huylanmaya başlamıştı. Gözlerini kiralık katilden alamıyordu. Acaba Recep daha ne bekliyor diye düşünmeye başlamıştı. Ateş etmesi için tam zamanıydı. Herif hareketsizdi ve mükemmel bir hedef oluşturuyordu. Orhan bağırarak "Size bir sürprizim var," dedi. Oktay Duru gözlerini kıstı. Adamın ne demek istediğini anlamaya çalıştı. Ne gibi bir sürpriz olabilirdi ki? Kiralık katilin birden kolunu açarak sol tarafını işaret ettiğini gördüler. Rıfkı da Oktay da başını katilin işaret ettiği yöne çevirdiler. Önce bir şey anlamadılar. Baktıkları istikamette yaşlı bir adam ağır ağır yaklaşıyordu. Seyfi Otman'ı ilk tanıyan Rıfkı olmuştu. Gözleri dehşetle irileşti. Oktay ilk bakışta yaşlı adamı çıkaramamıştı ama şüpheye kapılmıştı. Nazarlarını ortağına çevirince onun kapıldığı paniği anladı ve gerçeği kavradı. Ayrım sonu. Sayfa 360.